Ayrım 7.
Kadın, farkında mısın? Sen aslında ölümünü bekliyorsun. Erkek, neyi beklediğimi ben de bilmiyorum. Ama istediğim bir şey var. Artık kimse benim yüzümden acı çekmesin. Sen de çekme. Çocuğumuz da olmasın ve o da acı çekmesin. Biliyor musun? Ben onu hayalimde sevip okşuyorum. Doğmamış çocuğumuza bu hayatın ne kadar acımasız ve kirli olduğunu anlatıyorum. Doğmadığı için üzülmesin diye bu hayattaki insanlara nasıl bencil, bayağı ve riyakar olduğunu anlatıyorum ona. Hayır, benim çektiklerimi çekmesin istemiyorum onun. Hayır, öyle yıprandı ki duygularım, buna katlanamam. Kadın, kırgın. Biliyor musun, bu dünyaya çok kaptırmışsın kendini. Doğacak çocuğundan çok kendini düşünüyorsun sen. Acı çekmekten öylesine korkuyorsun ki bir yanını hayata kapatmışsın. Öbür yanınsa her şeyin farkında kanayıp duruyor. Erkek, neden şaşırmış gibisin? Hani beni iyi tanıyordun. Bu dünyaya kendimi kaptırsam ne olur? İçimdeki o derin uyumsuzluğu herkesten çok sen bilirsin. Hani her şeyin çabucak olup bitmesini, akşamın gelmesini, odama çekilmeyi ve bir an evvel kendimle kalmayı çok istediğimi. Ve odada elimde olmadan sadece kendi hayatımın değil, tanıdığım ve tanımadığım birçok insanın acısına, imkansızlıklarla savrulmuş hayatına ortak olduğumu. Biliyorsun değil mi bunları? Kadın adeta fısıltıyla, biliyorum. Erkek, o halde, bu durumda senin deyiminle dünyaya kendimi kaptırmış olsam, bencil ve hırslı olsam ne olur? Kadın, bir şey eksik kaldı, onu da söyle, eksik kalmasın. Erkek, duralar, kadına uzun uzun bakar, mahcuptur. Evet, bunu senden saklayamam. Unutulmak istemiyorum. Beni tanıyan herkesin belleğinde ismim kalsın istiyorum. Yenildiğimi biliyorum. Bu dünyaya inanmıyorum. Ama boşu boşuna yaşamış olmak da ağrıma gidiyor doğrusu. Kadın, sadece benim seni hatırlamam, hiç unutmamam yetmiyor değil mi sana? Erkek, susar. Kadın, söylesene, yetmiyor değil mi? Erkek, yetmiyor. Çok isterdim yetmesini ama yetmiyor. Kadın, beni yitirecek olsam bile söyler misin? Benim sevgim, varlığım sana yetmiyor değil mi? Erkek, gözleri dolar. Yıllardır birlikte olduğu kadına sanki ilk kez görüyormuş gibi bakar. Yetmiyor, evet. Ne acı ki yetmiyor. Kadın oturduğu divanın üzerinde öylece kalır kalır. Adam kalkar, pencereden dışarı bakar. Daha sonra kadının yanına gelir, saçlarını okşar. Sonra da sanki kadının kulakları iyi duymuyormuş gibi. Karnın acıkmadı mı senin? Benim çok acıktı diye şakacı bir tavırla bağırır. Kadın ayağa kalkıp mutfağa doğru yürürken bir taraftan da bileğindeki sargıyı dalgınlıkla okşamaktadır. Yüzünde kırgın ve meleksi bir ifade vardır. Hayat güzel, ömür kısa. Gazetedeki odam bir otogarı andırıyordu. Uzak şehirlerden ilk defa bu şehre gelenler, bir şehirden bir başka şehre geçerken uğrayanlar, yıllar önce yitirdikleri dostlarını arayanlar, bu hayata bir çözüm bulamayanlar, hapisten yeni çıkmışlar, bu şehirde aradıklarını bulamayıp geri dönenler, asker kaçakları, iş arayanlar, kimsesizler, yerilmişler, bir dost sohbetine muhtaç olanlar ve daha birçokları hep benim odama gelirlerdi. Hep birlikte daralır, hep birlikte hüzünlenir, olmadık şeylerden hep birlikte ümitlenirdik. O insanları benim odama çeken neydi tam olarak bilmiyorum. Belki yazılarımdı, belki de yüzümde benim bile henüz fark etmediğim gizli bir işaret, belki de birinin yıllar önce bu odaya bırakıp gittiği çekim gücü çok fazla bir büyüydü. Evet, odamdaki çekim gücü çok ama çok fazlaydı. Öyle ki gelen gidenden, saatlerce oturup yüzüme bakıp benim konuşmamı bekleyenler yüzünden kimi kez yazılarımı yetiştirmekte zorluk çekiyordum. İşte böyle anlarda odamdaki o çekim gücü yüksek büyüyü içerlemeye başlardı. Kimselerin kapılarını çalmadığı, yapayalnız, aranıp sorulmayan insanlara özenmeye başlardı. Çünkü yazmak benim için her şeydi. Çünkü nasılsa bir gün odamı dolduran bu kimsesiz, bu bedbaht yolcular, bu beni sevdiklerini ve merak ettiklerini söyleyenler, bu bana kendilerini dost sananlar bir gün benden usanıp çekip bir başkasına gideceklerdi biliyordum. Bana sonunda yine yazdıklarım ve yazacaklarım kalacaktı. Hayatın anlamını ve kendimi yazarak bulmuştum. Biliyordum. Mahvıma sebep olan tek şey yine yazılarım olacaktı. Razıydım. Yazdıklarım yüzünden mahvolmaya razıydım. Çünkü bana öyle sır dolu kapıların, öyle kutsal bahçelerin kapısını açmıştı ki onlar için mahvolmaya değerdi. Nasıl olduysa bir gün odamda tek başınaydım. Sanırım öğleden sonraydı. Gazetenin taşra baskısına aceleyle bir yazı yetiştiriyordum. Dışarıda yağmur yağıyordu. Hava berbat soğuktu. Isınmak için arada bir çayıma kanyak katıyordum. Gazetede içki içme ayrıcalığı galiba bir tek bendeydi. aramızda kalsın, bu gazetede çalışanlar genellikle beni çok severlerdi. Sevmeyenler hiç olmazsa önemserlerdi. Açıkçası bir prens gibi davranılıyordu bana. Zaman zaman bir şeylere kızıp gazetenin yayın politikasına aykırı şeyler yazsam bile yazılarımın virgülüne bile dokunulmuyordu. Doğrusu şımartılıyordum. Doyasıya yaşamalıymışım. Görüp göreceğim buymuş. En güzel cümlenin tam ortasındaydım ki odamın kapısı yavaşça açıldı. İçeri yağmurdan sırılsıklam olmuş, soğuktan elleri ve yüzü morarmış, erken yaşta yıpranmış, yorgun bir adam girdi. Baktım benim odamın insanlarından biriydi bu yağmur adam. Düşkündü, çaresizdi, üşümüştü, sığınacak bir yer arıyordu. Kışın ortasında yazlık giysilerle dolaşacak kadar yoksuldu. Yazlık ayakkabısından görünen çorapları ıslak bir çamurla kaplıydı. Mahcup ve tedirgin yanıma gelip elimi sıktı. Sanki yüzyıllık bir yağmur yağdı elimi o an. Soğuk, acımasız bir yağmur. Buyur edip yer gösterdim. Yağmur adam köşedeki sandalyeye usulca ilişti, mahcup. Yüzüne baktım. Yüzünde yaşadığı çileli hayatın bütün derin izleri vardı. Hayal kırıklıklarının ve kötü beslenmenin bütün acı izleri. Öylesine yıpranmıştı ki yüzünde sevince dair hiçbir iz kalmamıştı neredeyse. O an içimde eski bir sıkıntı filizlendi. Nereden çıkıp gelmişti bu adam şimdi diye geçirdim içimden. Yazımı henüz bitirmemiştim ki. Ama ne garipti ki aynı anda iyi ki yanıma, odama geldi bu adam diye düşündüm. Biliyor musunuz ben aslında çok tuhaf bir adamım. Yazabilmek için hep yalnızlığı ama lekesiz, yoğun bir yalnızlığı özlerim. İstediğim yalnızlığı yakalayınca da sinsi bir korku yükselir damarlarımdan. Ve hemen vazgeçerim çağırdığım bu yalnızlıktan. Şu an biri gelse, kapımı çalsa, odama gelse, tanıtsa kendini, bana kendisini anlatsa, içindeki bu zalim yalnızlık korkusunu yok etse derim. Sonra beklediğim insan gelir, kapımı çalar, odama girer. İşte o an hemen içimi bir sıkıntı kaplar. Şimdi nereden çıktı bu derim. Ne güzel yazı yazıyordum. Ama buna rağmen yine de için için sevinirim. İyi ki geldi derim. İyi ki. Bak işte yalnız değilsin. Seni de arayan soranlar var. Korkma derim kendime. Korkma. Geçti. Biliyor musunuz? Ben çok tuhaf bir adamım. Yalnızlık özlemiyle yalnızlık korkusu arasında hep gider gelirim. Yağmur adam yıllardır yattığı hapisten yeni çıkmıştı. Bu şehre ilk defa geliyordu. Karısıyla çocuklarını o çok uzaktaki şehrine bırakmış, iş aramaya gelmişti. Onu dinlerken bir taraftan telefon açıp çay söyledim. Hem bilirsiniz çay, yoksuluz ama umutlarımız var. Yoksuluz ama henüz her şey bitmedi demektir. Biraz sonra çay geldi. Bardağa öyle bir hasretle sarıldı ki sanki bütün hayatını, bütün kaybettiklerini ve mahcubiyetini gelen çayın sıcaklığına emanet etti sanki. İş arıyorum, bana iş bulur musunuz dedi hiç çekinmeden. Neden ben ve neden bana soruyorsun diye sorular hiç geçmedi aklımdan. Yazılarımdaki ya da odamdaki o garip büyü bu soruyu ona sorduruyordu. Kızacak, içerlenecek kimse yoktu. Hayat bildiği yoldan, açıklanması imkansız sırlarıyla akıp gidiyordu işte. Hem bu odadaki o garip büyü bu soruyu sorduruyordu ona. Ne gibi bir iş arıyorsunuz diye sordum. Aklım biraz bitmemiş yazımda ama en çok da bu odada, bu hayatın sırlarındaydı. Dergilerde, gazetelerde bir iş olsa iyi olur. Az çok elim kalem tutar ama ne iş olursa yaparım. Çok tıkandım. Ne iş olursa mı? Evet, ne iş olursa. Sonra gitti. Yazlık elbisesi tam kurumadan, tam ısınmadan, çaya ve dertleşmeye tam doyamadan gitti. Yüzündeki çizgilerini bana tam anlatmadan gitti. Giderken son bir kez kalorifer demirlerindeki sıcağı en sevdiği varlığın saçını okşar gibi okşayıp gitti. Yazımı onun odama bıraktığı hayaletiyle bitirdim. Yazıma onun o benzersiz sıcaklık özlemi sindi. Bir iki dergiye, bir iki gazeteye haber bıraktı. Hatırımı sayan gazete ve dergi yöneticisi arkadaşlarıma ne iş olursa yapacak olan birinden bahsettim. Ama onun sıcaklığa duyduğu o büyük özlemden bahsetmedim. Tamam, bakarız deyip telefonlarını kapattılar. Herkesin çok acelesi vardı. Oysa hayatı kavramak ve incelikleri fark etmek için yavaşlığa ihtiyacımız vardı. Yavaşlık. Hayat aslında çok usulca yaşamalıydı. Ağır ağır, anlaya anlaya. Pencereden yağan yağmuru sanki ilk kez görüyormuşçasına kutsal bir sessizlik içinde seyretmeliydi. Ben de bazı günler yazı yazdığım yerden kalkıp onun kalorifer demirlerine dokunduğu gibi dokunuyordum. Sıcaklığı sevilen bir varlığın saçını okşar gibi okşayışını anlamak istiyordum. Yavaşlığa ve usul usul yaşayarak her şeyin farkına varma arzusu bende ancak birkaç gün sürdü. Hayatım yine hoyrat bir şekilde hızlandı. Aradan bir iki hafta geçti. Bir gün kapım yine usulca açıldı. Yine gazetenin taşra baskısına bir yazımı yetiştiriyordum. Bu defa da yine kimse yoktu odamda. Gelen oydu. Teklif beklemeden aynı sandalyeye oturdu. Yine kış ortasında o yıpranmış, solgun yazlık giysileriyle gelmişti. O geldi diye yine içim sıkıldı ve yine hemen o anda o geldiği için sevindim. Telefonda çay söyledim. Yine çay geldi. Ama bu defa çaya bütün hayatını, kaybetmişliğini, mahcubiyetini emanet etmedi. Birazını kendine sakladı. Kalorifer demirindeki sıcaklığı ilk geldiği gün gibi derin bir özlemle okşamadı. O daha sormadan henüz işle ilgili bir haber çıkmadığını söyledim. Yüzü hayal kırıklığına alışkındı. Çok oturmadı ama yine odama hayaletini bırakıp gitti. Yine hatırımı sayan dergi ve gazete yöneticisi arkadaşlarımı aradım. Tamam bakarız dediler. Herkesin yine çok acelesi vardı. Kimsenin ayrıntılarla ve inceliklerle uğraşacak vakti yoktu. Aradan birkaç hafta geçti, geçmedi. Bir gün odamın yan aralık kapısının önünde gürültüler duydum. Aralarında gazete yöneticilerinin de bulunduğu bir grup insan hararetli hararetli bir şeyler konuşuyorlardı. Kalabalığın ortasında benim yağmur adam da vardı. Üstü başı eskisine oranla biraz daha düzgün görünüyordu. Yüzündeki derin çizgiler yumuşamıştı sanki. Halinden memnun görünüyordu. Kapımı biraz iteledi, içeri bir adım attı ama girmedi. Elini muzaffer bir edayla sallayıp, "Üstad, kolay gelsin," dedi. "İçeri gelsin, konuşalım istiyordum. Gelsene, gel bir çayım iç," diye bağırdım. Ama yine pek oralı olmadı. Sonra bir başka sefer deyip yürüdü. O an hiçbir şey düşünmeden, aceleyle, "Ne yaptın iş durumunu?" diye bağırdım arkasından. Geri döndü ve sadece "Her an her şey değişebilir," dedi. "Nasıl?" dedim. "Nasıl yani?" Hafifçe gülerek ve son kez "Hayat üstad, hayat," dedi. Şaşırmıştım. Bir anlam verememiştim söylediklerine. Ama ben yine birkaç gün ayrıntılar, incelikler ve yavaşlıklar üzerine düşünüp durdum. Sonra bunları yine unuttum. Yine gazetenin taşra baskısına acele yazılar yetiştirmeye başladım. Bir gün odamın yine bir otogar gibi benim insanlarımla dolmuş olduğu bir gün telefonum çaldı. Arayan yeni ayrılan yayın yönetmeninin sekreteriydi. Titrek ve kırılgan bir ses tonuyla yeni yayın yönetmeninin beni yanına çağırdığını söylüyordu. Yadırgamıştım açıkçası. Çünkü beni onca yıldır bu gazetede hiçbir yayın yönetmeni yanına çağırmamıştı. Bunun küstah bir dalgınlık olduğunu düşündüm ve pek fazla üzerinde durmadan "Şu an gelemem, yazı yazıyorum. Hem misafirlerim var," dedim. Aradan birkaç dakika geçti. Sekreter kız bu defa özürler dileyerek arada kaldığını belirtiyor, yeni yayın yönetmeninin beni acilen yanına çağırdığını söylemeye çalışıyordu. Ben de emir demiri değil, merak demiri keser çoğu kez. Yazımı yarıda bırakıp kalktım. Odamdaki misafirlerimden izin isteyip aşağıya indim. Salonun ortasındaki yayın yönetmenlerinin oturduğu camla kaplı büyük odanın önüne gelince neye uğradığımı şaşırdım. Odanın ortasındaki gösterişli masada benim yağmur adam oturuyordu. Hani birkaç ay önce odama perişan bir halde gelip "Ne iş olursa yaparım," diyen adam. Camlı odanın kapısını açtım, içeri girdim. Beni görünce ağzının kenarında yarı gururlu, saklayamadığı yarı çocuksu gülümseyişle ayağa kalktı ve "Vay üstad, bu ne şeref, hoş geldin," deyip beni karşıladı. Yanındaki sekreter oturuyordu. Onlar da bana şaşkın şaşkın bakıyordu. İlk tepkim biraz kabaydı gerçekten. "Senin ne işin var bu odada?" diye sordum. O da sanki bu sorumu bekliyormuş gibi hiç tereddüt etmeden "Burası artık benim odam," dedi. "Artık bu gazetenin yeni yayın yönetmeni benim." Durdum, çevreme baktım. Bütün bunlar basit, acemi bir şaka mı değil mi diye oradaki insanların yüzlerini bir an için bile olsa dikkatli izlemeye çalıştım. Yok, kimse bizimle ilgilenmiyordu. Yok, bu bir şaka değildi, gerçek gibi görünüyordu. Bunun üzerine o her zamanki çocuksu telaşım ve tepkimle "Ama ben sana yukarıda iş arıyorum," diyebildim. "Bana iş arama artık," dedi. "Hem bırak şimdi bunları. Ne içersin? Çay, Nescafe, Oralet. Söyle ne içersin?" Artık hayalet olma sırası bendeydi. Onun yanında ne içtim? Bir şey içtim mi? O bana başka ne dedi? Ben ona ne cevap verdim? Verdim mi? İnanın hiç hatırlamıyorum. Dondum kaldım. Birkaç ay önce "Ne iş olursa yaparım," diyen bir insan nasıl olur da bu gazetenin yayın yönetmeni olur diye bana sormayın. Bunu bugün bile tam anlamış değilim. Belki bir gün, ileride, farklı bir zaman ve farklı bir dünyada size bunu anlatmaya çalışırım. Ama şimdi ne olur sormayın bana. Ama böyle bir şey oldu. Gerçekten oldu. Sonra yukarı odama çıktım. Gördüklerimi unutmak için kendimi hemen yazmaya verdim. Çünkü yazmak unutmak için birebirdir. Bir şeyi unutmak istiyorsanız yazın. Aklınıza ne geliyorsa yazın. Kötülüklerinizi mi unutmak istiyorsunuz? Kötülüklerinizi yazın. Cinayetlerinizi mi? Cinayetlerinizi yazın. Hayatınızı mı unutmak istiyorsunuz? Hayatınızı yazın. Ben de yazıyorum işte. Ama bu sırada telefonum yine çaldı. Arayan yine o sekreterdi. yine o kırılgan ve titrek sesiyle beni yayın yönetmeninin yanına çağırdığını söyledi. Öfkelenmiştim ama hayata dair bir sırrı daha öğrenme arzum çoktan bu öfkemi yumuşatmıştı. Peki dedim, peki geliyorum. Bir zamanların yağmur adamı, şimdinin ikide bir beni yanına çağıran yayın yönetmenim olmuştu. Yanına gittim. Beni yine elleri iki yana açık karşıladı. Ağzının kenarında yine o aynı gururlu ve aynı çocuksu gülümseme vardı. Camlı odasına girerken, ne var, yine ne var, beni niye ikide bir yanına çağırıyorsun diye bağırdım yüzüne karşı. Yüzündeki o çelişkilerle dolu gülümsemeyi korumaya çalıştı.
Yo, benimle böyle konuşamazsın.
Bugüne bugün ben senin yayın yönetmenim. Sözlerine dikkat et dedi.
Elinde 30 santimetrelik o bildik tahta cetvellerden vardı.
Birden masasına baktım o eski önseziyle. Masasında son yazdığım yazım duruyordu. Ne arıyor dedim. Yazım ne arıyor senin masanda? Gitti, yavaşça koltuğuna oturdu ve yazımı önüne çekti. Talimat verdim. Yazıların önce bana gelecek. Ben kontrol ettikten sonra uygun görürsem basılacak dedi. Artık her şey bir cinnet dolu karabasana dönüşmüştü. Ama ben aslında çıldırmam gerekirken yine de çıldırmıyordum. Filmin sonunu öğrenmek için duyduğum merak cinnetimi bastırıyordu belli ki. Bakalım daha neler olacaktı. Yazımı biraz daha önüne çekti. Dikkat ettim. Kurşun kalemle çizilmiş bir çizgiyle yazım neredeyse ortasından ikiye ayrılmıştı. Ne bu çizgi diye bağırdım hayret, öfke ve korku karışımı bir sesle. Gayet sakin, sanki sormamı bekliyormuş gibi çizginin yukarısını işaret etti. Yazının üst kısmını beğenmedim. Çıkarttım. Halkımız anlamaz burasını. Çizginin altındaki bölüm girecek sadece. Bilmen için çağırttım seni buraya. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum o an. Sadece kendiliğinden şu sözler döküldü ağzımdan. Neden yapıyorsun bunu, neden? Gözlerime buruk bir zafer kazanmışçasına baktı. Sonra da hayat dedi, hayat. Ve dediğini yaptı. Yazdığım her yazıyı elindeki 30 santimetrelik cetvelle kontrol etti. Bazen ikiye ayırdı, bazen üçe. Kimi kez hiç dokunmadan yayınladı.
Sonra biz bir grup arkadaş gazeteden ayrılmak zorunda kaldık.
Aradan bir yıl geçti geçmedi, ayrıldığım eşimin ani gelişen bir hastalık sonucu Çapa İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaldırılıp ameliyata alındığını öğrendim. Soluğu hastanede aldım. Neyse ki ameliyat başarılı geçmişti. Artık hemen her gün hastanede eski eşimin başındaydım. Ayrılmış olsak bile o derin dostluğumuz sürüyordu.
Bir sabah elimde çiçekler eşimin yattığı odanın katına merdivenlerden çıkarken alt kattaki bir odanın kapısının önünde ayrıldığım gazeteden tanıdığım kimi muhabirlere rastladım.
Buraya kimin için geldiklerini, kimi beklediklerini sorunca verdikleri yanıt bir kez daha sarstı beni. Yağmur adam karaciğer kanseri olmuştu. O an hiç düşünmeden elimdeki çiçeklerle yağmur adamın odasına girdim. Hiç şüphesiz beni hiç beklemiyordu. Bir süre öyle bakıştık. Hastalığı ölümcüldü. Bedeni neredeyse bir bebeğinki kadardı. Öylesine küçülmüştü.
Elimdeki çiçeği götürüp yatağının başucuna koydum ve yorgun yanaklarından öptüm. İşte o an bakışları gazetedeki odama ilk geldiği günkü gibi oldu yeniden.
Elleri okşamak için kutsal bir sıcaklık arıyordu, son kez.
Belki de bir bardak çay, bütün hayatını, kaybettiklerini, masumiyetini emanet edebileceği bir bardak sıcak çay arıyordu. Gözleri doldu, utanmıştı benden. Ama yanına gelmemden çok mutlu olmuştu. O an her şey, bütün duygular iç içeydi. Artık ölmek üzereydi. Gözleri dolu dolu, ben sana çok haksızlık ettim, buna rağmen neden geldin diye sordu.
Benim de gözlerim dolmuştu. Tıpkı onun bana dediği gibi hayat dedim, hayat. Sadece bunu söyleyebildim, sonra sesim tıkandı, konuşamadım. Son noktayı o koydu. Hayat, evet hayat, hep söylerdim bunu sana. Sonra durdu ve yeniden devam etti. Hayat güzel ama ömür kısa dedi. Zemin kattakilerin öyküsü.
Bu sabah kahvaltılık bir şeyler alabilmek için bakkala indim.
Çıkarken değil eve dönüşümde fark ettim. Zemin kattakiler taşınmışlardı. Taşınırken görmemiştim. Veda bile etmediklerinden, gittiklerinden haberim olmamıştı. Pencerelerine boylu boyunca gazete kağıtları yapıştırılmıştı. Ölüleri, yoksul evlerin pencerelerini, içki şişelerini örten gazete kağıtları hep hüzünlendirir beni. Benden 8-10 yaş küçük, genç bir adam, ondan biraz daha genç ve çok sessiz karısı yaşıyordu orada. Bir keresinde evimdeki bir tamirat için portatif merdivenlerini istemiştim onlardan. Hiç tereddüt etmeden, hatta gizli bir sevinç duyarak vermişlerdi merdiveni. Tereddüt değil, garip bir tedirginlik vardı üzerlerinde merdiveni verirken.
Sanki benden aldıkları bir şeyi bana geri veriyorlarmış gibi bir duyguyla ve beni mahcup hissettirmeden onu bir an önce verebilme isteğinin yarattığı bir tedirginlikti bu.
Günlerce bu genç karı kocanın bana merdiveni verirken yaşadıkları bu tedirginliği düşünmüş. Böylesi farklı ve özgün incelikteki insanların bu denli acımasız, şiddet ve kötülük dolu bir dünyada nasıl var olabileceklerini, seslerini, varlıklarını nasıl duyurabileceklerini düşünüp durmuştum. Genç adamla apartmanın girişinde, sokak kapısında karşılaştığımızda selamlaşırdık. O da benim gibi selamlaşırken utanan insanlardandı. Bu utanç karşılaştığı insanı düşündüklerinden alıkoymak, dalgınlığından soymak, hiç beklemediği bir zorunlu nezaket gerginliğiyle baş başa bırakmak ve belki de onu kendine yakıştıramadığı bir yapaylığa itmenin verdiği kaçınılması güç bir duygudan kaynaklanıyordu. Daha da önemlisi bu utanç, karşılaştığı hemen herkesi kendisinden daha üstün, daha erdemli ve soylu görmenin o iflas olmaz çelebeliği ve artık bu dünyada yeri olmayan, şimdilerde duyarlılık gibi neredeyse hastalıklı sayılan bir özelliğin dışa vurumuydu. Benim yaşadığım utanç ise, onunla paylaştığım, yukarıda saydığım duygularla birlikte, onun bütün bunları fark eden dikkatini hissetmiş olmamdandı. Beni tanımasından, mahremiyetime girmesinden gizliden gizliye endişe ediyordum. Onu her gördüğümde yaşadığım ve onunkine benzeyen tedirginliğim ve utancımla bunu ona duyurmuştum. Hayallerim, yeteneklerimi aşıyordu. Buna rağmen çevremdeki herkese kendimi kanıtlama savaşı açmıştım. Kaybettiğimi acıyla her idrak edişimde bir gün kazanacağımı inanıyordum. Trajikomik bir hırstı benimkisi. Yarış genleriyle, aile tarihiyle ve aşılması çok güç sınıfsal, sosyal olanaklarla hazırlanmış, çok önümdeki birilerine kafa tutuyordum. Hayatımı bu sonucu çoktan belli olan adaletsiz, belki de bu yüzden biraz da komik bir yarışmaya adamıştım adeta. Öyle ki artık kaybettikçe daha çok veriyordum kendimi. Beni ben yapan özgün ve farklı yanlarım, kaybettikçe daha çok ortaya çıkıyordu artık. Sürekli kaybediyor olsam da başarıya koşullamıştım kendimi. Ama yine de başarıdan nefret ettiğimi, başarıyı küçümsediğimi, onun peşinde olmadığımı söylüyordum kendime ve herkese. Çünkü küçücük, sıradan bir başarı kazandığımda onun daha sevincini bile yaşayamadan hemen anında yarışı en önde götürenler tarafından elimden alınacağını bildiğim ve gelecek olan hayal kırıklığının acısını içimde biraz olsun dindirebilmek için kendimi ve herkesi aldatıyordum böylece. Hayatımı bir gün, hatta aynı an içinde önce göklere çıkartıp sonra yerin dibine sokmaktan bu amansız gelgitten hırpalar öylesine yorardım ki bu yüzden gelecek planları yapacak güç bulamazdım kendimde. Nerede yanlış yaptığımı büyülü bir saplantıyla ve tekrar tekrar düşünmek garip, haz dolu bir keder verirdi bana. Hayatını yanlışlar ve kaybedişler üzerine kuran insanların yaşadığı öfke dolu gururun, o eşsiz tadını bende doyasıya yaşardım. Bakışlarından onun bana çok benzediğini ya da giderek benzeyeceğini hissediyordum derinden derine. Kendimi çok büyük bir ustalıkla gizlesem de yanlış hesaplar, korkunç acı veren yıkımlar ve acılar, kaybedişler üzerine kurulu hayatımı ancak bana çok benzeyen biri bütün çıplaklığıyla görüp fark edebilirdi. O bana çok benziyordu. Sanıyorum o da bunu anlamıştı ve bu benzerlik hem onu çok heyecanlandırıyor ama daha çok ürkütüyordu. Benimle konuşmaktan çekinmesi bu benzerliğin biraz daha açığa çıkacağından duyduğu ürküntüydü. Henüz çok gençti ve saplantıları benimki kadar derinleşmemişti. Umutları ve beklentileri vardı. En azından kendisini benden daha iyi hissediyordu. Ama sonuçta yasak bir dünyada, izlendikleri ve birbirlerini ele vermemek için konuşmayan, varlıklarından emin olmak için sadece gizli bir işaretle selamlaşan iki yeraltı insanı gibiydik. Sanki bir suçtu varlığımız.